Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resul ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 27 Esvan 1402, Hicri Kameri 6 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 17 Mart 2024 Pazar. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından 3 ayların fazileti üzerine din alimi Sayın Yahya Kamacı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar, iyi yaşamak sanatı ve Nehçül Bela öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani
sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Yerli güce dayanarak İran'ın en büyük petrol sözleşmesi imzalandı. İran ve Çin arasında çevre işbirliği anlaşması. İran doğalgaz boru hattının Pakistan için hayati önemine vurgu. İran'da Rusya başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. İran 5. Paralimpik Tekvando vizesini kazandı. Ve Almanya'da 10 Asya ülkesi Nevruz'u kutladı. Şimdi haberler.
İran Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su yerli kapasiteye dayalı olarak değeri 13 milyar doların üzerinde olan 6 petrol sahasının geliştirmesine yönelik sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. İRİB Haber Ajansı'nın haberine göre İran Ulusal Petrol Şirketi Muhsin Hocestemir pazar günü İran'ın güneybatısındaki 6 petrol sahasının geliştirilmesine yönelik sözleşmelerin imza töreninde yaptığı konuşmada, bu sözleşmelerin imzalaması ile üretim kapasitesinin günde 400 bin varil petrol artırılacağını ve yıllık gelirin 15 milyar dolara çıkacağını belirtti. İran Ulusal Petrol Şirketi, İran'ın 13. hükümetinin verdiği sözleri yerine getireceğini gösterdiğini ve geçen hafta Güney Pars üzerindeki basıncı artırmaya yönelik sözleşme imzaladığını belirterek, Azadegan sahasının yaklaşık 32 milyar varil petrol rezervine sahip olduğunu ifade etti. Devasa petrol ve gaz rezervlerine sahip olan İran İslam Cumhuriyeti, Batılı ülkelerin acımasız ve hukuka aykırı yaptırımlarına rağmen geniş bir ağ üzerinden çeşitli ülkelere büyük miktarda petrol ve gaz tedarik edebilmektedir.
İran Çevre Koruma Örgütü Başkanı ile Çin Hükümeti'nin Ekoloji ve Çevre Bakanı iki ülke arasında çevre alanlarındaki işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. IRNA'nın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Örgütü Başkanı Ali Salacegi, Çin Hükümeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Raniko Huanek ile 6. Dünya Çevre Zirvesi'nin kulisinde yaptığı görüşmede ihtisas çalışma grupları ve zamanlanmış ajandanın uygulanabilir girişimlerin sunulmasıyla birlikte hazırlanmasının İran ve Çin'in ikili işbirliği için uygun zemin sağlayabileceğini vurguladı. Salacegi, İran hükümetinin Çin hükümetiyle uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki yaklaşımına da dikkat çekerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde İpek Yolu haritası ve 25 yıllık stratejik planın önemli olduğunu değerlendirdi. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Raniko Huanek de İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ile Çin hükümeti arasında 2012 yılında çevrenin korunmasına ilişkin ortak anlaşmaya atıfta bulunarak iki ülke arasında oluşan işbirliği imkanlarını uygun niteledi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Örgütü Başkanı Ali Salacegi, İran hükümetinin aktif çevre diplomasisi doğrultusunda 6. Dünya Çevre Forumuna katılmak üzere Kenya'ya gitti. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP üyelerinin de hazır bulunduğu bu zirve bu yıl 180'den fazla ülkenin katılımıyla Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştiriliyor.
İslamabad-Tahran ikili işbirliğinin geliştirilmesine destek olmak için parlamento kapasitelerinin kullanılmasına vurgu yapan Pakistan Meclisi'nin yeni başkanı, İran'dan gelen gaz boru hattının Pakistan'ın enerji ihtiyacının karşılanması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. İran'ın haberine göre Pakistan Meclisi'nin yeni başkanı Serdar Ayaz Sadık, İran'ın bu ülkedeki büyükelçisi Reza Amiri Mukaddem ile yaptığı görüşmede, iki ülke parlamentolarının kapasitesinin ticaret hacminin güçlendirilmesine yardımcı olmak için açık ekonomik işbirliğinin kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi. Serdar Ayaz Sadık, bölgesel ve uluslararası ticaretin artırılması açısından İran ve Pakistan'ın coğrafi konumunun önemine değinirken, ortak sınırlarda ikili ticaretin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için teknik konuların ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Pakistan Meclis Başkanı ayrıca ülkesinin İran ile ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini, ticaret ve iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, özellikle özel sektör ile kamu sektörü arasındaki etkileşimi memnuniyetle karşıladığını vurgularken, İran ile ortak gaz projesinin hayata geçirileceğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın enerji ihtiyacını karşılamasının önemli ve hayati olduğunu belirtti. Görüşmede İran Büyükelçisi de Serdar Ayaz Sadık'ın Pakistan Meclis Başkanı seçilmesini tebrik ederek, Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliği sürecinin yeni dönemde özellikle parlamenter diplomasi alanında artmasını umduğunu ifade etti. İran'ın İslamabad Büyükelçisi ayrıca Pakistan'da son seçimlerin başarı ile gerçekleştirmesinden ve yeni hükümetin kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin parlamento dostluk gruplarını harekete geçirmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Rusya başkanlık seçiminin 8. dönemi oylamalarının 3. gününde İran'da yaşayan Rus vatandaşlarının da oy verme işlemi başladı. IRNA'ya göre İran'daki Rusya başkanlık seçimleri için oy verme zamanı bu pazar sabahı 08:00'dan akşam 20:00'a kadar olarak açıklandı. Yüzden fazla Rus vatandaşı erken saatlerde İran'daki Rusya Büyükelçiliği konferans salonunda oylarını kullandı. Tahran'daki Rus Büyükelçiliği, İsfahan ve Reş'teki Rus konsoloslukları ile Buşehr ve Deşt Abbas şehirlerinde belirlenmiş iki yer, İran'daki Rus vatandaşları için oy sandıklarına ev sahipliği yapıyor. Rusya'da başkanlık seçimleri geçtiğimiz cuma günü başladı. Bu, 3 gün boyunca düzenlenen Rusya tarihindeki ilk seçim dönemidir. Mevcut başkan Vladimir Putin, Komünist Parti'den Nikolay Haritonov, Yeni Halk Partisi'nden Vladislav Davankov ve Liberal Demokrasi Partisi'nden Leonid Slutsky bu ülkenin başkanlık seçimlerinin adaylarıdır. Rusya vatandaşları için 93.000 644 ülke içinde 269 ülke dışında olmak üzere toplam 93.920 oy verme noktası planlanmıştır ve Baykonur uzay üssünde 7 oy verme merkezi faaliyet gösterecek. 112.309.947'si Rusya'da yaşayan bu ülkenin başkanlık seçimlerine 114.212.734 kişi katılma hakkı bulunuyor. Yurt dışında bu seçime katılma hakkı kazanan Rus vatandaşlarının sayısının da 1.890.863 kişi olduğu belirtiliyor. 1 Ocak 2023'te bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Rusya'nın toplam nüfusu yaklaşık 146 milyon kişiydi.
İran'ın kadın para tekvando takımı Asya kıtasının seçme yarışmasını kazanarak Paris'teki paralimpik oyunlarına katılma vizesini kazandı. Para tekvando bölümünde kıtasal kota elde etmek için yapılan yarışmalar Çin'in Tayyan şehrinde yapılıyor. İran'ın haberine göre Asya para tekvando müsabakalarının devamında İran milli takım oyuncusu Aylar Cami 52 kiloda finalde Hint rakibine 23-0'lık kesin bir üstünlük sağlayarak altın madalya ve Paris Paralimpik oyunlarına katılma vizesini kazandı. Daha önce İran'ın 4 temsilcisi -47 kiloda Meryem Abdullahpur, -63 kiloda Saed Sadegipur, -80 kiloda Adiliza Baht ve +80 kiloda Hamid Hoşnes Şenaz Paris Paralimpik oyunlarına katılma vizesini elde etmişti.
10 Asya ülkesinin temsilcileri Berlin'deki Antropoloji Müzesi'nde yeni yılı ve Nevruz ritüellerini kutladı. İran'ın haberine göre İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan temsilciler dün cumartesi yeni yıl olan Hicri Şemsi 1403 yılının başlamasına birkaç gün kala Berlin Antropoloji Müzesi'nde merasim salonunda Haftsin sofrasını süsleyerek dünyaya barış ve dostluk mesajını verdiler. Berlin'de 10 Asya ülkesinin ortak Nevruz kutlamalarına bu ülkelerin Almanya'daki büyükelçileri ve yüzlerce vatandaşının yanı sıra geleneksel Nevruz ritüeline ilgi duyan çok sayıda Alman vatandaşı da katıldı. Almanya'daki İran Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre geleneksel müzik icrası ve ülkelerin el sanatları standlarının kurulması, ülkelerin yöresel kostümleriyle Nevruz ve Haftsin ritüellerinin tanıtılması bu törene ayrı bir güzellik ve tazelik kazandırdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya Büyükelçisi Mahmut Farazende, yeni Hicri Şemsi yılını Kadim Nevruz'u ve aynı zamanda mübarek Ramazan ayını tebrik ederek Nevruz'la birlikte dünya ve insanlık için daha güzel günlerin gelmesi temennisini dile getirdi. Nevruz, birçok ülkede yeni Hicri Şemsi yılının başlamasıyla kutlanan İran kökenli kadim bir bayramdır.
Eski El Halil kentindeki cami imamı, işgalci Siyonist rejimin askerlerinden açtığı ateşte şehit oldu. Filistin Eliyev'in haberine göre Siyonist askerler, Tul Kerem'in doğusundaki Anbah bölgesinde saldırarak eski El Halil kentindeki camiye ateş açtı. Bunun sonucunda bir din adamı şehit düştü. Siyonist güçlerin Nablus'a yönelik saldırısı sırasında bu bölgede şiddetli çatışmalar da yaşandı. Siyonist rejim askerleri ayrıca Kalkilya'nın güneyindeki El Mudur köyü ile El Halil'in kuzeyindeki Beyt Amr bölgesi ile Cenin şehrinin batısındaki El Arka köyüne de saldırı düzenledi. Siyonist işgalciler ayrıca Nablus şehrine de saldırırken buldüzeller de dahil olmak üzere askeri teçhizatları ile şehrin altyapısını yok etti. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre Filistinli bir genç Siyonist askerler tarafından da vuruldu. İsrail ordusu Filistinlilerin evlerinden yanı sıra bölgedeki gençleri de gözaltına alıyor. Siyonist yerleşimciler Nablus şehrinin güneyindeki Burin köyünde de Filistinlilerin evlerine saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı yayınladığı raporda Siyonist rejimin Gazze şeridinde geçen 7 Ekim'de başlattığı saldırılarından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 435'e ulaştığını duyurdu. Siyonist ordunun Filistin halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak Mücahit Tugaylara direnişçileri kısa menzilli füzelerle Gazze şehrinin güneyinde Siyonist ordusunun mevzilerine hedef aldı. Lübnan Hizbullah direnişçileri de kuzey cephesinde Siyonist güçlere hedef aldı. Lübnan Hizbullah da Gazze'deki kararlı Filistin milletine ve cesur ve onurlu direnişine destek olmak amacıyla dün Barkan roketleriyle Ramim kışlasını da hedef aldı. Filistin'e direniş gruplarının Mescid-i Aksa tufanı operasyonunu başlatmasıyla birlikte Lübnan Hizbullah'ı mazlum ve güçlü Gazze halkına destek amacıyla Filistin topraklarındaki Siyonist rejimin hedeflerine yönelik günlük ve ağır operasyonlar gerçekleştirdi. Siyonist medya işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde ise hala Hizbullah'ın üstünlüğüne sahip olduğunu ve İsrail ordusunun da bu bölgede sıkışıp kaldığını da defalarca itiraf etmiştir.
Amerikan ve İngiliz koalisyonu Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetindeki bölgeleri bir kez daha bombaladı. Al-Masira haber kanalının bildirdiğine göre Amerikalı ve İngiliz saldırganlar Yemen topraklarına yönelik bir başka saldırıda bu kez 4 kez hava saldırısıyla El Hudeyde vilayetinin El Darimi ilçesi El Taif bölgesini hedef aldı. Amerikalı ve İngiliz saldırganlar cumartesi gecesi Hudeyde ilinin El Darimi şehrinde bir bölgeyi bombaladı. Siyonist rejimin yanında yer alan ve Yemen ordusunun Kızıldeniz ve Babel Mendeb boğazında İsrail gemilerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den oluşan saldırgan koalisyon Yemen'in çeşitli bölgelerini hedef aldı. Yemen ordusu geçtiğimiz aylarda Gazze Şeridi halkına destek amacıyla Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Babul Mendeb Boğazı ve Akdeniz'de Siyonist rejime ait gemileri veya işgal altındaki topraklara yük taşıyan gemileri hedef almıştır.
Soykırım yapan İsrail rejimi ordusuna ait olan savaş uçakları işgal altındaki Golan tarafından hava saldırılarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. Mehrabar Ajansı'nın haberine göre yerel basında Şam'ın banliyosu olan Kalamon bölgesinde duyulan şiddetli patlama seslerine atıfta bulunarak Suriye hava savunmasının Siyonist ordu savaş uçaklarına karşı koyduğu bildiriliyor. Bu habere göre İsrail rejiminin Suriye topraklarına yönelik saldırısının ana hedeflerinden biri de Suriye-Lübnan sınırındaki El Kalamon bölgesindeki Yebrod şehrinin bombalanmasıydı. Öte yandan Siyonist rejim son yıllarda Suriye'nin farklı bölgelerine defalarca saldırı düzenledi. Bu saldırılar özellikle 7 Ekim'den sonra ve Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği yeni suçlarından başlamasıyla birlikte son aylarda arttı. İsrail rejiminin Suriye topraklarına hava saldırılara devam ederken Şam hükümeti defalarca Birleşmiş Milletleri ve Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları kınayan ve durdurulmasını isteyen mektuplar gönderdi.
Ve Siyonist rejimin savaşçılarının Gazze'nin merkezinde bir yerleşim evine düzenlediği saldırıda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sema Haber Ajansı'na göre Siyonist rejimin savaş uçakları Gazze şeridinin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin merkezinde bir konutu bombaladı ve bu canice saldırıda en az 12 Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze şeridinden gelen bir diğer habere göre yaklaşık 5 ay öncesinden bu yana ilk kez insani yardım taşıyan 13 kamyon Gazze şeridinin kuzeyine girdi. Daha önce Gazze şeridinin kuzey ve ortasındaki bölgelere hava yoluyla yardım gönderiliyordu. Siyonist rejim temel ve insani yardımların ulaşmasını engelleyerek kendi hain amaçları doğrultusunda başka bir taktik kullanıyor ve Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürüyor. Filistin direniş grupları 7 Ekim 2023'ten Gazze şeridinden İsrail rejiminin mevzilerine karşı El-Aksa Tufanı adı verilen sürpriz bir operasyon başlattı ve son olarak 45 gün süren çatışmaların ardından 24 Kasım 2023'te İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkes sağlandı. Ancak işgalci rejim sürenin ardından Gazze'ye yönelik yeniden saldırmaya başladı. Savaştaki bu duraklama 7 gün sürdü ve nihayet 1 Aralık 2023 Cuma sabahı geçici ateşkes sona erdi. Ve bu rejim Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuna karşı başarısızlığı telafi etmek ve direniş operasyonlarını durdurmak amacıyla Gazze şeridindeki tüm geçişleri kapattı ve halen bu bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarında 31 binden fazla kişi şehit oldu, 73 binden fazla kişi de yaralandı. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz 13. hükümette insani gelişme indeksinin hızlanması başlığı altında. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme raporlarının yenisinde İran'daki İnsani Gelişme İndeksinin yükseliş eğilimini duyurdu. İnsani Gelişme İndeksi, her ülkenin adalet, sosyal, ekonomik, sağlık ve kültürel refah düzeyini gösteren ve sıfırdan bire kadar bir sayıyı içeren bir endekstir. Bu rakam ne kadar yüksek olursa o ülkenin insani gelişmişliğinin de o kadar fazla olduğu anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler'in son raporu ise İran'ın insani gelişme endeksinin İslam devriminin zaferinden sonraki yıllarda %77 oranında büyüdüğünü gösteriyor. Bu rapora göre İran'ın insani gelişme endeksinin büyümesi son 2 yılda hızlandı. İran, Birleşmiş Milletler'in bir önceki raporuna göre 2021 yılı İnsani Gelişme İndeksinde 0,776 puan almıştı, ancak 2022 yılına ilişkin bu yılki raporda ise büyümeyi gösteren 0,780 gibi daha yüksek bir puan elde etti. Bu yıl İran'da insani gelişme durumu bir önceki yıla göre iyileşti. Bu raporda İran, insani gelişme düzeyi yüksek ülkeler arasında yer alıyor ve insani gelişme düzeyi çok yüksek olan ülkelerden sadece birkaç puan uzakta bulunuyor. Dünya ülkeleri insani gelişme düzeyine göre insani gelişme çok yüksek olan ülkeler, insani gelişme yüksek olan ülkelerde orta insani gelişme gösteren ülkeler ve insani gelişme düzeyi düşük olan ülkeler olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Bu rapor insani gelişme endeksinde İsviçre'yi en gelişmiş ülke, Somali ise son sıraya yerleştirdi. İran'ın insani gelişme endeksinin artmasıyla birlikte ülkenin dünya sıralamasındaki konumu iyileşti. İran, 1979 yılında insani gelişme açısından dünyadaki 182 ülke arasında 110. sıradayken, son 2 yılda 34 sıra yükselerek 76 sıraya yükseldi. Dünya Bankası ise bir süre önce İran hükümetinin hesap verebilirlik ve sorumluluk kabul edilebilirlik endeksinde kaydettiği ilerlemeyi takdir etmişti. Hesap verebilirlik ve sorumluluk kabul edilebilirlik endeksi, dünya hükümetlerinin halkın taleplerine duyarlılığını kontrol etmek ve onlara karşı görev ve sorumluluklarına dikkat etmek amacı ile tanımlanmış olup, bu endekste her hükümete -2,5'dan +2,5'a kadar puan verilmektedir. Bu da şu anlama geliyor ki, bu puan ne kadar yüksekse o hükümetin hesap verebilirliğinin daha fazla olduğu anlamına geliyor. Elbette İslam devriminin zaferinden bu yana tüm alanlarda ilerleme her zaman İmam Hümeyni ve İslam devrimi liderinin isteklerinden biri olmuştur ve İran milleti ilerleme için bilimin tüm yönlerine ulaşmak için hiçbir çabadan kaçınmamıştır. Amerika ve müttefiklerinin son 45 yılda İran'ı zayıflatmak için yürüttüğü tüm baskı, komplo ve yaptırımlara rağmen mevcut istatistikler artık İran İslam Cumhuriyeti'nin çoğu sektörde başarılı olduğunu ve yoluna devam ettiğini gösteriyor. İran sınırları dışındaki medya çoğunlukla İran'ın barışçıl nükleer, bilim ve savunma sanayi alanlarındaki ilerlemesine ilişkin düşmanca haberler yayınlasa da ülkenin İslam devriminin zaferinden sonra sanayi, tarım ve insani kalkınma sektörlerinde elde ettiği başarılar kayda değer orandadır ki düşmanlar nadiren buna değiniyor. İran'ın dünya bilimsel sıralama sistemlerinde 16. sıraya ulaşması, toplumun bilimsel seviyesinin yükselmesi, okuryazarlık oranının artması, nano, nükleer uzay ve kök hücre teknolojisinde üstünlüğü de icatları İran İslam Cumhuriyeti'nin bilimsel ve teknolojik başarıları arasında yer almaktadır. Aslında bu sayede İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda pek çok başarıya da imza atmış bulunuyor. Bugün ise tüm dost ve hatta düşmanları İran'ın dünya arenasında güçlü ve etkili bir ülke olduğunu kabul etmekte ve bu gelişmeler baskılara, savaşlara ve acımasız yaptırımlara rağmen gerçekleşmektedir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Avrupa-İsrail ile ilişkileri gözden geçirme yolunda başlığı altında. İsrail rejiminin Filistinlere karşı işlediği suçların ve Gazze halkına yönelik soykırımının devam etmesiyle birlikte Siyonist rejimi destekleyen ülkeler de bu rejimin politikalarını protesto edenlere katılarak İsrail'e ilişkilerini gözden geçirme arayışına girmeye başladılar. Bu bağlamda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bu rejimin birlik ile yaptığı anlaşma kapsamındaki insan hakları yükümlülüklerini ihlal etmesini ve bunun Tel Aviv ile ilişkilerin geleceğini etkisini tartışacaklar. Uluslararası kuruluşların Gazze sakinlerine yardım sağlamasıyla birlikte Filistin ideallerine küresel destek ve İsrail'in suç teşkil eden eylemlerine yönelik kınama arttı. Öyle ki artık birçok Avrupa ülkesi de İsrail ile bağlarını kesmek veya baskıyı artırmak istiyor. Ayrıca Almanya, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kararına karşı olduğunu ifade etti. Şimdi Avrupa Birliği'nin iki üyesi olan İrlanda ve İspanya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları bir mektupta Gazze'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili derin endişelerini dile getirdiler ve işgalci rejimin Avrupa Birliği'yle anlaşma çerçevesinde insan hakları yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğine dair durumu derhal gözden geçirilmesi çağrısında bulundular. Bu mektupta şunlar belirtiliyor. İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarının yakın tehdidi nedeniyle insani bir felaket riski göz önüne alındığında ve Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar ve devam eden olaylar ve olası insan hakları ihlallerine ilişkin yaygın endişeler göz önünde bulundurulduğunda, İsrail tarafından uluslararası insan hakları kuralları ve uluslararası insani kuralların olası ihlaline ilişkin yoğun endişelerin yanı sıra Avrupa Komisyonu'ndan Avrupa Birliği ve İsrail Ortaklık Anlaşması çerçevesinde olmak üzere İsrail'in kendi yükümlülüklerine bağlı olup olmadığını derhal ele almasını istiyoruz. Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması hükümleri, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ilişkinin insan haklarına saygıya dayalı olduğunu ve bu ülkenin bu ilişkinin temel unsurunu oluşturduğunu vurguluyor. Avrupa ülkeler Gazze Savaşı'nın başlangıcında mali, siyasi ve askeri destek sağladılar ve hatta Avrupa ülkelerinde Filistinlerin öldürülmesine karşı vatandaşların gösterilerini yasakladılar. Şimdi İsrail'in saldırgan politikalarının devam etmesiyle kamuoyunun baskısıyla tutumlarından çekilmek zorunda kaldılar. Ancak bu alanda hala tek bir politikaya ulaşmış değiller. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell konuyla ilgili şunları söyledi. Uluslararası toplum bunun bir katliam olduğuna ve çok sayıda insanın öldürüldüğüne inanıyorsa belki de silah sağlamayı düşünmeliyiz. Ülkeler İsrail'in çok sayıda insanı öldürdüğünü defalarca ilan ederken bu katliamı önlemek için hiçbir belli eylemde bulunmuyorlar. Bu çelişkili bir durumdur. Avrupa'daki bölünme İsrail'i destekleyip desteklememe konusunda şiddet kazanmıştır. Pek çok Avrupa ülkesi İsrail'in insan hakları yasalarını ihlal ederek Filistinlere soykırım yaptığını ve bu bağlamda Avrupa'nın İsrail ile ilişkilerde politikalarının değişmesi gerektiğine inanıyor. Bu bağlamda İrlanda Başbakanı Leo Varadkar Avrupa Birliği'ni İsrail'in Gazze'deki gelişmeler konusunda güçlü ve birleşik bir duruş sergileyebildiğini belirterek bloğun inandırıcılığını kaybettiğini söyledi. Gazze'de insani durumun kötüleşmesi başta kadın ve çocuklar olmak üzere şehit sayısının yüksek olması, açlık ve kıtlık riski, hastalıkların artması, ilaç ve sağlık personeli yetersizliği de Gazze ile ilgili tüm müzakerelerin çıkmaza girmesi, dünya genelinde kamuoyunun İsrail'in suçlarını kınaması ve Avrupa ülkelerden işgalci rejime baskının artma talebinde bulunmasına yol açmıştır. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bilindiği üzere yarın Hicri Kameri 1 Recep 1445 aynı zamanda Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Bu münasebetten hareketle siz değerli dinleyicilerimizi kutlayarak özellikle 3 ayın faziletleriyle ilgili burada sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının önemi ve faziletleri nelerdir? Manevi açısından Müslümanların bu 3 ayı nasıl değerlendirmeleri gerekiyor şeklindeki soruların yanıtlarını uzman konuğumuz, din alimi Sayın Yahya Kamacı hocamıza sorduk. Konuyla ilgili hocamızın görüşlerini dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti teyyibine tahirine ma'sumin. Allah-u Teala cümlemizi başarılı ve tertemiz yaşayan mümin ve Müslüman kardeşlerimizden karar versin. Şaban ayı, Ramazanlık ayı ve Recep ayı Allah-u Teala'nın kullarına nispet yarattığı en güzel ve duaların kabul olduğu bir ay olup aynı zamanda Şaban ve Recep ayında Kur'an-ı Kerim'in desturlarının uygulandığı ve aynı zamanda bunların hocası olan ve Natık-ı Kur'an olan Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümleri ve dünyaya gelişleridir. Yani her bakımdan baktığımızda Recep, Şaban ve Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah-u Teala'dan irtibat kurma ayı ve tekamül ayıdır. İnsanoğlu başı boşuna dünyaya gelmemiştir. Bir takım Allah-u Teala'nın bizlere farz ettiği desturları Kur'an-ı Kerim'inde icra ederek ve uygulamak ayı ve aynı zamanda derecesini insanın artırdığı aydır. Derecesi insana nasıl artar? Bir takım sevap işlerle meşgul olaraktan, ekstra işlerden meşgul olaraktan. Evet, bu ayların tabi doğum günlerini kutlamak, bu ayların oruçlarını tutmak, özellikle de Recep, Şaban, insanın, müminin derecesinin arttığı aylar ve Ramazan ise insanı cehennem ateşinden kurtaran, aynı zamanda cehennem kapılarının kapandığı ay ve behiştin, cennetin kapılarının açıldığı aydır. Her kim Şaban ayında, Ramazan hatta Recep ayında Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre bu aylardan bir günü veya iki günü veya üç günü oruç tutarsa Allah rızası doğrultusunda Allah-u Teala cenneti ki müminler için karar vermiş. Bu aylarda oruç tutana Allah farz ediyor. oradaki yiyecekleri, içecekleri ve nimetleri bu aylarda bir gün oruç tutana nasip etmektedir. Ramazan ayı ise müminin imtihan ayıdır. Zenginle fakirin bir olduğu aydır. Ve aynen farz emeli yerine getirip de mümin insanların günahlarının bağış ayıdır. Allah Teala insanları namazdan, oruçtan imtihana çekmekte ve onlara makam inayet etmektedir. İşte o makam, o mevki ve o ilahi rahmet Ramazan ayında nazil olmaktadır. Öyle bir Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayıdır. Yapacağımız emellerin tümünün orada mevcut olduğu, bir kitabın bize nazil olduğu aydır. Meleklerin yeryüzüne indiği aydır. İnsanlarla beraber birlikte ibadet edip Allah'a yönelme ayıdır. Evet, Ramazan ayında cennet insanların üzerine açılırken cehennem insanların üzerine kapanmış bir aydır. Ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah-u Teala şeytanı zincire vurmuştur. İnsanlar nefislerine hakimiyet sağlayaraktan ve Allah'ın yolunda hareket ederekten, oruç tutup namazlarını eda ederekten böylece şeytanı kendilerinden uzaklaştırarak şeytanı nefsine de hakimiyet sağlamaktadır. Böylece Allah-u Teala yarattığı insan kendisine gelmekte ve yarattığı insan yaratılış felsefesini idrak etmekte. Tabi insanoğlu günahkar yaratılmıştır. Bu günahın karşısında tövbe etmesi şart ve Allah'a yönelmesi gereklidir. Bu tövbe Ramazanlık ayında daha fazla insanın gözünün önüne gelmektedir. İnsanoğlu yaşamı neye bağlıdır? Yaşamı ibadete, Allah'a yönelmesine ve kutsal aylarda özellikle de amel etmesine. Bunlar ancak insan için ahiretini korur ve insanın yaşam felsefesini ortaya çıkarır, tekamülünü sağlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık ayı olduğunu söylüyorlar özellikle din alimleri. Şaban ayında insanlar Ramazan için nasıl hazırlık içinde olabilirler? Bu Şaban ayının faziletlerini Ramazan için nasıl kullanmak lazım efendim?
Ben size bir misal vereyim. İnsanoğlunun tabii ve bedensel yaşamı da belli bir hazırlıklar içeren yaşamdır. Mesela Allah-u Teala dört mevsim yaratmış. Bu dört mevsimi peş peşe birbirine bağlantısını sağlamıştır. Bir insan veya bir canlının yaşaması için eğer kışta yaşıyorsa direktmen Allah-u Teala bunu soğuğa atmaz. Çünkü beden yapısı öyledir. Bir insan yazdan kışa direkt geçmesi o insanın sağlığına zarardır. Ve o insanın yaşamasını doğrudan müşkil duruma getirir. Ne yapmış Allah-u Teala? Hazırlık aylar bırakmıştır. Mesela kışa geçeceğimse Allah bir ilkbahar, sonbahar karar vermiş. Direkt yazın sıcağından kışın soğuğuna geçmek canlıya zararlıdır. Onun için Allah sonbaharı bizi alıştıra alıştıra soğuğa kışa geçirir ve kıştan da direğmen yaza geçirmiyor. İşte yaza geçebilmemiz için bir ilkbahar şu andaki yaşamaktayız. Bu mevsimi yaratmıştır. Yani her şeyde Allah-u Teala insanı alıştıra alıştıra böylece yaşamını sağlamaktadır. Yazdan kışa değil, kıştan yaza değil, belki ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ve insanoğlu aynen bir anda Allah ibadeti insana farz etmemiştir. Belki çocukken yaratmış, zayıf olarak yaratmış, güçsüz olarak yaratmış, bunu ibadet yapmasına, itaat yapmasına ve hükümleri icra etmesine bir zaman, hazırlık zamanıdır. Nedir? Mesela erkek belli bir yaşa kadar hazırlanır, ondan sonra ibadeti buna farz eder. Ve bundan cezayı ve mükafatı böylece hesap eder. Bu aylar da aynıdır. Şaban ayıdır, Recep ayıdır. Bunlar biraz Ramazanlığa hazırlık ayıdır. İnsan oğlu sevaptan başlar, yavaş yavaş tutamazsa, eğer yese bile sakıncası yoktur Recep'te ve Şaban'da. Çünkü sevaptır. Ama yavaş yavaş hazırlık içerisinde Ramazan'a, farz ayına, orucun farz ayına hazırlık yaptırır ve o farzı yerine getirebilmek için insanı hazırlama bir ortamı sağlamıştır. Evet.
Doğru.
Şaban ve Recep ayı Ramazanlık için bir hazırlıktır.
Aynen.
Ki insanoğlu kendisini hazır etmesi şarttır.
Doğru.
Sizler muvaffak etsin. Teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının fazileti ve önemiyle ilgili din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temize'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyicilerimiz, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin halkla yüz yüze konuşmasının Hicri Şems'i 1403 yılının ilk gününde Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde yapılacağının duyurulmasına yer verilirken, İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensi Hazadi'nin New York temasları devamında Umman Sosyal Kalkınma Bakanı ile görüşmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensiye Hazali, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. oturumu için bulunduğu New York'ta Umman Sosyal Kalkınma Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. İran Cumhurbaşkanı'nın kadın ve aile işlerinden sorumlu yardımcısı Ensiye Hazali, bu görüşmede günümüz toplumunda aile normlarının korunması ve aile değerlerinin genişletilmesinin önemine değinerek, aileye bağlılık hareketi oluşturarak insan yaşamının önemli ve temel taşı olan doğru kültürün önemini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz ve uyumlu ülkelerin bu süreçte bize yardımcı olmasını umuyoruz, dedi. Umman Sosyal Kalkınma Bakanı da ülkesinin kadınları ve aileyi destekleme yönündeki çabalarına vurgu yaptı.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Tahran Cuma namazı geçici hatibi Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî'nin Gazze'deki gelişmelere değinerek direniş şefesinin zafere yakındır ifadesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tahran Cuma namazı hatibi hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî, 13. hükümette işsizlik oranının düştüğünü belirterek İran'ın petrol ve yeraltı kaynakları konusunda iyi ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Gazze'deki gelişmelere değinen Hüccetül İslam Sıddıkî, Filistin İslam dünyasının ilk meselesidir. Gazze Savaşı'nda mazlum Filistin halkının başına gelenler, Amerika'nın desteklediği İsrail rejiminin suçlarını gösteriyor, dedi. Hucetul İslam Sıddık'ı konuşmasının devamında direniş cephesinin zaferinin yakın olduğunu belirtti.
Hemşeri gazetesinde İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan'ın Aras Nehri üzerinde kurulan Kız Kalesi barajının İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının katılımı ile hizmete açılacağını duyurmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra enerji işbirliği ile ortaklaşa inşa edilen Hudafer'in ve Kız Kalesi barajları ele alındı. Bu görüşmede Mehrabiyan, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar hakkında Tahran hükümetinin temel politikalarından biri, İran ile komşu ülkeler arasında çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesidir ve biz bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendirilip geliştirildiğine tanık oluyoruz, dedi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında birçok işbirliği alanı olduğuna dikkat çeken Mehrabiyan, geçtiğimiz yıllarda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında birçok ortak projeye imza atıldı. Bu projeler arasında Aras Nehri üzerinde Kız Kalesi Barajı yapımı ve Hodafer'in barajının gelişimi yer alıyor ifadesini kullandı. İranlı bakan en son uluslararası standartlara uygun olarak yapılan Hudafer'in ve Kız Kalesi projelerinin İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Mehrabiyan, Aras Nehri üzerinde inşa edilen barajların su kaynaklarının iki ülke halklarının çıkarlarını sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı ile yaptığımız toplantıda enerji değişim kapasitesinin artırılması konusunda güzel görüşmeler yaptık. Bunların en önemlilerinden biri İran ile Rusya'nın Azerbaycan üzerinden birbirine bağlanması konusuydu. İran, Rusya, Azerbaycan elektrik nakil şebekelerini birbirine bağlayacak olan projeye ilişkin görüşmelerin Azerbaycan tarafı ile devam edeceğini belirten Mehrabiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile elektrik işbirliği ve İran'ın elektrik şebekesinin bu ülke üzerinden Rusya'ya bağlanması bizim için çok önemli. Bu konuda bu iki ülke ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz açıklamasında bulundu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su, bu hayati maddenin önemli nedeni ve su depolarının tarihine değinmek istiyoruz. İçme suyunu saklama konusu sürekli önemini korumuştur ve insanın her zaman düşündüğü bir konu olmuştur. İran'da bu endişe ambar yani su depolarının yapımı ile bir nebze giderilmiştir. Ambar su depoları suyun depolanması için en iyi yöntemlerden biridir ve diğer teknolojilerin yanı sıra kurak ve kuru bölgelerde yaşamaya imkan sağlıyor.
Antik İran'da su en kutsal doğal unsurdu ve İranlılar suya öyle saygı duyar ve kutsal sayarmış ki kendi ana vatanına su ve toprak olarak hitap edermiş. Antik İran'da suyun özel konumu itibariyle Anahita adında bir tanrıçaya inanılırdı. Anahita dünyadaki tüm sular, çeşmeler ve yağışların tanrıçası olarak doğurganlık, aşk ve dostluk sembolüymüş. Belki de bu toprakların yarı kurak olması suyun önemli olmasına sebep olmuştur. Kehriz gibi teknolojilerin yanı sıra ambarlar da İranlıların o dönemlerdeki yaşamlarında adeta bir devrim yaşattı. Ambar aslında su depolamak için kapalı büyük bir havuzdur. Su sorunu olan veya yağışların az olduğu çöl bölgelerinde ambar yağmur veya mevsimsel yağışlardan doldurulurdu.
Ambar membe, musna, havuz, berke ve diğer birçok isimle tanınıyor. Diğer İslami ülkelerde bu çeşit su mahzenlerine Türkmenistan'da serdane, Mısır'da Musna, Filistin'de Hazan ve Herat'ta ise Havuz denirmiş. İran coğrafyasının büyük bir bölümünde kuru havanın hakim olduğu en az 6 aylık sürede yeteri yağmur yağmaması, bazı nehirlerin mevsimsel olması ve suya ulaşmanın zorlukları nedeniyle kuru mevsimlerde tatlı su temin etmek için ambar gerekli araçlardan biriydi. Ambarın kullanım geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Su depolayan ambarlar daha önce tesadüfen yağmur suları ve sellerden dolarmış. Gideren insan kendi bizzat bu su depoları ile su doldurmaya başladı. Medeniyetin ilerlemesi ve her bölgenin ihtiyaçları ve coğrafi özelliklerine uygun olarak içme suyunun depolanması için çeşitli yöntemler geliştirildi. İran, Mısır, Mezopotamya gibi medeniyetlerde su üstü kapalı olan, buharlaşmayı ve kirlenmeyi engelleyen üstü kapalı ambarlarda depolanırmış.
Kurak ve çöl bölgelerinde ambar normal yağmur veya mevsimsel nehirlerle doldurulurmuş. Su genelde kışın depolanır ve yaz aylarında kullanılırmış. Ambarlar ya da sarnıçlar genelde kehrizlere bağlı tesislerde ve kehrizdeki su ise yeraltının birkaç metre derinliğinden yine yer altında inşa edilen sarnıçlara akıtırılmış. Böylece hiç kirlenmeden ve su boşa gitmeden depolanırmış.
Ambarın inşaatı, suyun arıtılması ve deponun izolasyonu ise mühendislik ve bilim kurallarına uygun olarak gerçekleşiyordu. Suyun arıtılması için fiziki ve kimyasal yöntemler kullanılırdı. Atıkların çökmesi, belirli miktarda tuzun eklenerek ayrışması ile mikropların öldürülmesi için klorun serbest bırakılması, dezenfektasyon için kireç bileşenlerin kullanılması, kokuyu yok etmek için kömürün kullanılması ise bu yöntemlerden bazılarıdır.
Genelde kuru ve sıcak iklimde olan İran platosunda ambar mimarisi işlevsel oluyordu. Sıcaklığı artı 50 derece olan bölgelerde ambarda olan su artı 25 derecede üstelik temiz ve tatlı tadında kent ahalisine sunulurdu. Sarnıçlarda su depolamak hedefiyle iyi şartları oluşturmak için özel bir harç olan saruç duvarlarda kullanılırken
kuru ve çöl bölgelerinde rüzgarı kullanarak bir nevi soğutma sistemi olan badgirlerin yanı sıra yapı merdivenli ve basamaklı olarak inşa edilirdi. Sarnıç duvarları genelde 2 metre kalınlıkta ve özel tuğlalar ile inşa edilirdi. Söz konusu tuğlalar özel olarak avenbar için üretilirdi. Burada kullanılan harç ise sarucdur. Saruç, İranlı eski mimarların özel yöntemlerle geliştirdikleri harçtı. Bunun için kil ve kireç belirli oranla karıştırılır ve sert bir balçık yapılırdı. Balçık bir süre yoğrulur, ardından hamamların ocak bölümündeki küller ile bir çeşit kamışın tüyleri ve tohumu olan Louis adındaki lifler balçığa eklenir. Malzemelerin iyice harmanlanması için balçık dövülür. Bu şekilde elde edilen özel harç, saruç, abenbarları izole etmek ve yaz ortasında suyun derin tutulmasını sağlıyor. Saruç eski evlerde serinleme sistemlerinde de kullanılırdı.
Tahran Radyosu.
Abambarlar genelde kubbeli bir tavana sahiptir ve inşa edilen badgirlerin sayıları ile tanınırdı. Badgirler rüzgarı kullanarak havalandırma görevi yapıyor. İran'ın Yezd kenti badgirleri ile dünyada tanınıyor. Abambarların bir diğer özelliği ise onların izole olmasıdır. Bu da çevredeki çeşitli kirliliklerin suya bulaşmasını engelliyor. Abambarların inşaatı genelde yerde ister silindir ister dikdörtgen küp şeklinde büyük bir mahzenin kazılması ile başlar. Mahzen kazısı ise abambarın çapında 2 metre eklenerek yapılırken 20 metre derinliği bulunurdu. Dikdörtgen küp şeklindeki mahzenin örneği İran'ın Kazvin kentinde halen mevcuttur. Fakat silindir şeklindeki mahzenlerin örnekleri Yezd kentinde daha çok göze çarpıyor.
Mahzenin duvarları özel tuğlalar ve sarucu harcı ile örülür. Ardından mahzenin içindeki suyun buharlaşmasını engellemek ve kuşların pislikleri veya toz ve benzeri kirlerden korumak için kubbe şeklindeki tavan ile kapatılırdı. Badgirler ise havanın kubbe içine girerek diğer yandan çıkmasını sağlarken hem suyun serinlemesini sağlıyor hem de yoğunlaşmasını engelliyordu. Suyun yoğunlaşması küflenmek gibi kubbede birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Sarnıçlar mahzenindeki su basıncı mahzen duvarlarının çatlaması veya kırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden su depoları genelde zemin seviyesinin altında inşa edilirdi. Yapılan incelemeler bu şekilde üstteki binalar depremden korunuyordu.
Depolarının özelliklerine göre çeşitli şekillerde kubbeler inşa edilirdi. Bunlardan İran'da ahenk, kalambo, kejave veya karışımlarına değinebiliriz. Abambarlarda suyun akımını engelleyen musluklar kullanılırmış. Suyun depolanması için hayati binalar olan abambarların üstünde ise İsfahan'ın yakınlarında olan Vezir Abambar'ın olduğu gibi camiler veya Kerman'da Hacı Ağa Ali Abambar'ında olduğu gibi kervansaraylar inşa edilirdi. Abambar'a girmek isteyen kişi, serdar, girişten içeri girer. Girişler genelde açıktır ve aşağıya doğru basamaklarla mahzene doğru gidilir. Tabii ki üstteki basamaklarda su daha sıcaktır, aşağı indikçe su daha serinleşir ve en soğuğu ise en sondaki basamağın seviyesindedir.
Farklı katlarda suya ulaşmak için vanalar ve musluklar bulunabilir. Her musluğun yanında oturmak için bir yer, havalandırma şaftları ve mahzenden su almak için bir sistem mevcut. Böylece havalandırma şaftları ve badgirlerden başka su mahzenine hiçbir nüfuz yolu yoktur. Ki bu da abenbar sisteminin meziyetlerinden biridir. Günümüzde nüfusun artışı ayrıca hayatın sanayileşmesi nedeniyle sarnıçların rolü çok silikleşmiş, hatta yok olmuş denilebilir. Aslında kentsel otomasyon daha ekonomik mekanizmalara yönelmiştir. Buna rağmen halen İran çapında ve bu mimariyi kullanan kentlerde birçok sarnıç bulunuyor. Tüm bu abanvarlar kültürel miras olarak milli miras listesine alınarak halkın ziyaretine açık tutuluyor.
Abanvarlar genelde suyun depolandığı hazine denilen mahzen tankı, pirinçten yapılan ve mahzenden su alınmasını sağlayan büyük bir vana veya musluk, serdar denilen giriş ve basamaklardan oluşan dalan, bazen süslemeleri olan ve havalandırmayı sağlayan badgirlerden oluşuyor. Tabii ki her abanvardan tüm bu bölümlerin bulunması şart değil. Bazen bir veya ikisi abanvarda olmayabilir. Kış ayları abanbarın mahzenine su alma ve doldurma dönemidir. Bu zaman diliminde tarım yapılmıyor, kent veya köy sakinleri ise su depolayabiliyorlar. Su genelde bir yıl tankta kalıyor. Bu yüzden bozulmaması için ona bir çeşit tuz ekleniyor. Zira su hareketsiz olması nedeniyle tuz suyun tümüne karışmıyor. Zamanla mahzenin dibinde çok tuzlu ve yoğun bir su birikir. Mahzene tekrar su almak için bu tuzlu suyun temizlenmesi gerekiyor. Temizleme işlemi ise çok zor bir iştir.
Günümüzde endüstrinin ilerlemesiyle su daha farklı yöntemlerle depolanarak evlere dağıtılır. Günümüzde tüm evlerde temiz su bir musluğu açmak kadar bizden uzaklıkta. Her sabah musluğu açarak el ve yüzümüzü yıkar, duş alınır, çaydanlık doldurulur, çaylar demlenir, çamaşırlar ve bulaşıklar yıkanır, yemekler pişirilir. Tüm bunlar sanayi döneminin sağladığı rahatlıklardır. Tabii ki abanvarların sadece su depolama görevlerinin olmadığını da belirtelim. Yapılan araştırmalar bu binaların deprem şiddetini azaltmakta etkili olduklarını gösteriyor. Tabii ki onların kendi etrafında havayı soğutma, hava sirkülasyonu sağlama ve hatta kentte güzellik katma gibi yönleri de vardır. İşte tüm bu özellikler eski dönemlerde yaşayan insanların hayatlarında temel rol oynuyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde spor yapmanın hayatınızdaki etkisini ve önemini ele almaya çalışacağız. Geçen bölümlerde hijyen kurallarına uymanın ve sağlıklı yemeklerle beslenmenin iyi bir yaşam sürmek için gerekli olduğunu gördük. Şimdi de spor yapmanın iyi bir hayattaki önemli rolünü ele almak istiyoruz.
Önlem almanın her zaman tedavi etmekten daha öncelikli olduğunu biliyoruz. Bizim hareketsizliğimiz hastalıklar ve bitkinliklere yol açabilir. O zaman sağlık ve zindelik peşinde iseniz spor yapmak ile fiziksel ve ruhsal olarak gücünüzü artırabilirsiniz. Spor yapmak fiziksel olarak hareketli olmak demek. Spor yapmak zindelik ve neşe demektir. İnsanların sağlığı ve zindeliği onların hareketliğine bağlıdır. Spor yapıp hareketli olmak hayatın güzel olaylarından biri sayılır. Spor yapmak ise beyinde morfin adlı bir maddenin salgılanmasına yardımcı olup bizi neşeli ve zinde tutar. Bu zindelik ve neşe bizim fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmamızı sağlar.
Spor yapmaya egzersizler ile başlamalıyız. Spora ilgi duyduğunuzu anladığınızda ise hızınızı artırıp daha fazla aktif olabilirsiniz. Tereddütlü davranmayın. Artık ruhunuzun ve fiziğinizin sağlığı ve geliştirilmesi için işe koyulma zamanı. Esasında hareketlilik hayatın olmazsa olmazıdır. Aktif olmak, çalışmak ve hareketsiz kalmamak sağlık, neşe ve zindeliğin sırrıdır. Durgunluk ise gelişmeyi engelleyip büyük ruhsal ve fiziksel zararlara yol açan kötü bir alışkanlıktır.
Fiziksel yetersizlik ve ruhsal baskılar erken yaşlanma ve bezginliğe yol açar. Halbuki spor yapıp iyi ve doğru beslenmek insanın sağlıklı bir yaşam sürmesinde önemli bir etken sayılır. Ömrün uzunluğu, kalbin sağlığı, kaslar ve adalelerin güçlendirilmesi, stresten uzak durup depresyonun önlenmesi için hep spor yapmak etkili bir araçtır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında spor yapmak önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır. İnsanların büyük bir bölümü, özellikle de gençler, spor yapıp kimleri de profesyonel olarak sporu devam ettirirler. Kimi insanlar amatör, kimileri de profesyonel sporculardır. Kimileri sporu izlemeye ve taraftarlık yapmaya, kimileri de spor alanlarında yer almaya ilgi duyuyorlar. İşte bu insanlar daha iyi yaşamanın bileşenlerinden biri olan spor yapmayı tanımışlardır.
Tahran Radyosu.
Sporun ruhsal ve fiziksel ayrıca toplumsal sağlıktaki öneminden dolayı hükümetler tarafından kamu spor alanlarının yapına büyük önem verilmektedir. Farklı ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde bakanlıklar ve belediyeler toplumsal spor ihtiyacına karşılık vermek için statların, spor komplekslerinin, spor kulüplerinin kurulması ve yapılmasına büyük önem vermektedirler. Televizyon, radyo, dergi ve kitle iletişim araçlarının önemli bir bölümü spor ve spor haberlerine ayrılmaktadır. Böylece sporun dünyada ciddi derece önde olan meseleler arasında yer aldığı gözlemlenmektedir. Spor dallarında ise en çok tutulan futboldur.
Spor yapmakla daha sağlıklı uzuvlara sahip olabilirsiniz. Kasların gerilme kapasitesini artırmak ve kalbin düzenli atması bir süre spor yapma neticesinde elde edilebilir. Spor yaparak akciğerlerinizin kapasitesini artırıp sonuçta daha fazla oksijenden faydalanabilirsiniz. Gerçekte spor yapmak kalp damar sistemini de güçlendirip kalbi ve akciğerleri etkin ve daha iyi çalışmasına neden olur. Böylece spor yapmak kalp ve damar hastalıklarının azalmasında da büyük bir rol oynar. Tabii kalp ve solunum sistemleri sorunları yaşayanlar uygun ve sağlıklı bir şekilde spor yapmak için doktorlarına danışmaları gerekir.
Vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, hormonal ve gelişme sisteminin güçlendirilmesi, vücuttan zehirlerin atılması ve de vücut uzuvlarının besin maddelerini emmeye hazır hale gelmesi spor yapmanın başka avantajlarındandır. Kemiklerin güçlenmesi ve kemik erimesinin önlenmesi, bağ dokular, tendonlar ve adale bağlarının güçlenmesi ve kopma ve zarar görme ihtimalinin azalması spor yapmanın fiziksel getirilerindendir. Spor yapmak ayrıca gerilmiş kasları normalleştirip yağlarınızın erimesine yardımcı olmak suretiyle istediğiniz kiloda kalmanıza yardımcı olur. Günümüzde vücut güzelliği ve uygun ağırlık çoğu insanların peşinde olduğu bir arzudur.
sürekli spor yapıp doğru beslenmek ise bu arzuya ulaşmanın en önemli sırrıdır. Tabii spor yapıp fiziksel faaliyetler ile daha sağlıklı ve daha güzel vücuda sahip olmayı başaranlar daha fazla özgüvene sahip olurlar. Bu kesim bu özgüvenlerinden dolayı toplumsal ilişkilerde de başarılı insanlar olma şansları başkalarına göre daha yüksektir. Spor yapmak fiziksel gücünüzü artırmanın yanı sıra vücudu erken yorgunluktan da uzak tutar. Spor alanındaki uzman doktorlara göre spor kimi büyük ağrıları ve fiziksel sorunları bile tedavi eder. Sporla vücudun emme ve boşaltma sistemi de daha düzgün şekilde çalışmaya başlar. Özellikle de bağırsaklarımız mükemmel şekilde çalışır. Spor kaslar ve sinir sistemi ve merkezlerinin daha koordineli çalışmasına neden olup böylece düşünceye dayalı işlerde daha rahat iş yapmanıza yardımcı olur. Stresler ve sinirsel sorunların ortadan kalkması ile insanın daha aktif olmasına ve daha etkili faaliyetlerde bulunmasına yardımcı olur. Ne demişler? Sağlam akıl, sağlıklı vücuttadır.
İslam açısından da hareketli olup spor yapmak her kişinin hayatının olmazsa olmazıdır. Bu semavi dinimiz açısından her kişi vücudunu korumakla mükelleftir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed, insanın vücudunu koruması ile ilgili şöyle buyurmuştur. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Vücudunun da, ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Bu değerli hadiste göze çarpan nokta ise, Peygamber Efendimizin vücuda ve sağlığa verdiği önemin o kadar büyük olduğudur ki, onu Allah'ın hakkı ve ailenin hakkı yanında zikretmiştir. Hatta aile hakkından daha önce söylemiştir. Bu hadis bize, insanın Allah'ın hakkını ve ailesinin hakkını vücudunun sağlıklı olması halinde ödeyebileceğini göstermektedir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İslam toplumu lideri ve İslam ordusu komutanı olarak da ashabının askeri kabiliyetlerini ve gücünü geliştirmek ve artırmak için yarışmalar düzenleyip kimi zaman kendileri de bu yarışmalara katılırdı. Peygamber Efendimizin açısından atçılık, okçuluk ve yüzme sporları en değerli sporlardı. Rivayetlerde de Peygamber Efendimizin at yarışları düzenlediği ve kazanana birkaç miskal gümüş ödül verdiği anlatılmaktadır. Allah Resulü açısından okçuluk en değerli İslami spordur. Rivayetlerde de ebeveynlerin çocuklarına okçuluk öğretilmesinin bir hak olduğu anlatılmaktadır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuştur. Ebeveynlerin çocuklarına okuma, yazma, yüzme ve okçuluk öğretmesi ve onları iyi ve helal yemekle beslemesi bir haktır. Tüm kişilerin spor yapmaya ihtiyaçları olduğu halde bu alanda ihmalkar davrananlara pek sık rastlıyoruz. Kimileri spor yapmanın sadece spor kulüplerinde ve salonlarında yapılabileceğini düşünüyorlar. Ancak sporun illaki masraflı ve yorucu olmasına gerek yok. Sabahleyin yapacağınız egzersizler, günlük yürüme ve koşmalarda masrafsız sporun örnekleridir.
Bu tür spor yapmak insanların sağlığını artırıp sonuçta hayatın kalitesini de artırmaktadır. Spor çocuklar ve gençler için de büyük bir öneme sahiptir. Doktorlar genel olarak gençlerin yaş, fiziki durumu, ilgi alanı ve gelişme evrelerine uygun olarak fiziksel faaliyetleri onlara önermektedir. Yapılan incelemelere göre çocuklar ve gençler dönemimizde aktif ve hareketli değiller. Böylece bu hassas kesim daha çok kalp hastalıklarından korunmak ve sağlıklarını uzun süre için garanti altına almak için spor yapmaları gerek. Düzenli beden faaliyeti ve spor çocuklarda kemiklerin uzamasına, kiloların dengelenmesine ve kalp damar hastalıklarından korunmasına yol açar.
Doktorlar bu hususta önemli bir noktaya değinmektedir. Onlara göre gençlik ve çocukluk çağında spor yapmayanların orta yaşlarda kemik erimesine yakalanmalarının ihtimali de artmaktadır. O zaman hep birlikte daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam için spor yapıp çocuklarımızı da çocukluk döneminden itibaren spor yapmaya teşvik edelim.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa, Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talip vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.